Ayrım 37.
Uzun zamandır sigara içmek istememişti canı ama bugün Bahar'ın şerefine bir tane terlendirebilirdi. Ortaköy yokuşundan inerken durup tabakasını çıkardı, sigarasını yakarken özlediği bir dostu yakalamış gibiydi. Gözlerini kapayıp derin bir nefes çekti. İşte şu koku, yok muydu şu koku? İlk alevle yanan kağıdın ve tütünün kokusu, o ilk koku harika geliyordu burnuna. Birden keyiflendi, adımları hızlandı, kendisini harika hissediyordu. Aylardır ilk kez tramvayına koşar adımlarla yetişti. Aynı gün akşam alışverişini yapıp eve dönen Mürvet içeride bir ışık göremedi. Şükran bu akşam Kadıköy'de ablasının evinde kalacaktı. Seyit de Beyoğlu'nda takılıp kalmış olmalıydı. Acaba yine eski hayatına geri mi dönecekti kocası? Girişin solundaki mutfağa paketlerini bırakıp ahşap basamaklardan çıktı. Sofanın kapısını açtığı an pencerenin önündeki sedirde uzanmış gölgeyi fark etti. Henüz batmış olan güneşin gökyüzünde bıraktığı son renkler içeriye vurmuştu. Seyit karısının eve gelişine hiçbir şekilde reaksiyon vermedi. Başını camdan dışarıya çevirmiş, akşamın hoş renkli loşluğu içinden denizi seyrediyordu. Mürvet onun yine işinden çıkarılmış olabileceğini düşündü hemen. Yine neler olmuştu kim bilir, kimlerle kavga etmiş, kime celallenip çıkıp gelmişti. Sedire doğru ilerleyip sordu, hayrola Seyit? Onun yanına otururken sehpanın üzerindeki lambayı yaktı. Işıkla beraber gördüğünden ürkerek geriye çekildi. Seyit'in rengi bembeyazdı, gözlerinin altı morarmıştı. Alnında, yüzünde ter damlacıkları vardı. Boğazına kadar sarındığı battaniyenin altında titriyordu. Gözlerini indirerek mırıldandı. Hayrım ayrı bu işte. Mürvet dehşet içinde battaniyenin üzerindeki kanı fark etti. Seyit, sırtında müthiş bir sancı var. Yıllardır gürleyen o ses sanki tıkanmıştı. Ağır ve isteksiz bir sesle konuşuyordu. Mürvet işin vehametinin farkındaydı. Ne yapıp kime koşup yardım isteyeceğini bilemiyordu. O akşam Seyit ağzına lokma koymadı. Geceyi terliğe üşüye kabuslarla geçirdi. Ertesi gün Mürvet daha evden çıkmadan Yahya kapıdaydı. Bir gün evvel fenalaşıp ayılan Seyit'i merak etmişti. Yanında bir de doktor getirmişti. Teşhis şüphe götürmeyecek kadar kesindi doktor için. Zatülcenp tüberküloza çevirmişti ve evde tedavisi imkansızdı. Israrlarına rağmen Seyit'i evden ayrılmaya ikna edemediler. Yahya doktorun ve ilaçların parasını ödedi. Mürvet'e bir miktar masraf parası bıraktı. Giderken son derece üzüntülüydü. Bir şeye ihtiyacınız olur olmaz beni arayın ne zaman olursa. Sağ olun Yahya dayı, nasıl ödeyeceğiz borcumuzu size? Yahya şefkatle elini genç kadının omzuna koydu. Bana borcunuz filan yok Mürvet, bu sözü duymayayım bir daha, o benim kardeşim. Her doktor gerektiğinde, reçete yenilendiğinde Yahya'ya haber vermek Seyit'e de Mürvet'e de ağır geliyordu. Teker teker evdeki halılar satıldı ama harbin ortasında herkesin yok gününde halılara iyi bir para almak imkansızdı. Buldukları fiyata razı oluyorlardı. Mürvet kocasının çok ağır sancılı olduğu günler izin alıp evde kalıyordu. Tabii bu günler yevmiyesinden kesiliyordu. Onun dışında her gün aklı evde kalarak işe gidiyor, akşamları bir telaş geri dönüyordu. O arada Şükran'ın aynı evde kaldığı takdirde hastalık kapabileceğinden korktuğu için onun ablasının yanında kalmasını sağlamıştı. Seyit sofadaki pencerenin önünden hiç kalkmadan başını yastıklarla yükselterek Ortaköy tepelerini ve boğazı seyrediyordu. Aldığı ilaçların ve hareketsiz yatmasının hiçbir şeye fayda etmeyeceğini artık hissediyordu. İçi sanki kurumuş, çekmiş, ruhu bir yerlerde sıkışıp kalmıştı. Ciğerlerinden gelen ağrı sırtından boynuna kadar dağılıyor, göğüs kafesini bile sıkıştırıyordu. Sanki tonlarla ağırlık altında eziliyordu, hava yetmiyordu. Devamlı camı açık tutuyordu, uzun uzun nefesler almak, ciğerini taze kokularla doldurmak istiyordu. Ama ne kadar derin solursa sancısı o kadar büyük oluyordu. Mürvet ne yapıp edip kocası için gerekli gıdaları bulmaya çalışıyordu ancak nafileydi. Ya bulamıyor ya bulduğu gün parası çıkışmıyordu. Seyit o yazı evde geçirdi. Bir iki defa kendisini nispeten iyi hissedip bahçeye indi. Özenle yetiştirmeye çalıştığı sıklamen rengi kokulu gül nihayet tutmuş eve doğru uzamaya başlamıştı. Üzerinde taze açmış goncayı koklamak istedi. Ama daha soluğunu çekerken sırtına vuran sancıyla yüzünü ekşitip kendini geriye çekti. Ter basmıştı. Fenalaşmak üzere olduğunu hissetti. Goncayı okşayan elini çekerek doğruldu. Evin duvarına tutunarak yukarıya çıktı. Bahçeden girildiği zaman bir 10 basamak daha merdiven çıkmak gerekiyordu. Neredeyse sürünerek üst kata vardı. Sedire uzandı. Gün geçtikçe daha tükeniyordu. Farkındaydı. 6 Eylül 1943'te Leman'ın doğumu gerçekleşti. Nur topu gibi bir erkek çocuğu doğurmuştu. Bunca yokluk, karneyle alınan gıdalar Korhan bebeğin sıhhatini etkilememişti. 5,5 kiloluk bir tosuncuktu. Ama Leman doğumla beraber iğne iplik kalmıştı. Bir hafta sonra hastaneden çıktığında kocası yanında değildi. Annesiyle beraber eve döndüler. Bundan sonrası ise hamilelikten daha zordu. Bebeğini ancak kendi sütüyle besleyebilirdi ve sütünün gelmesi için de kendisinin iyi beslenmesi, yorulmaması lazımdı. Ancak buna pek imkan yoktu. Zira hem Sabahattin hem Şükran sabah evden beraber çıkıp Kartal Tapusu'ndaki işlerine gidiyorlar, akşam vakti dönüyorlardı. Bebeğinin bakımı, alışveriş, yemek, çamaşır, ütü işleri arasında kendisine değil bakmak, lüks salonu yaşamak fırsatı dahi olmadı Leman'ın. Akşam sofraya oturulduğunda çoğunlukla yorgunluktan bir şey yemeye hali kalmıyordu. Öğle akşamlar ayırdığı hakkını ise ertesi gün ter dolapta bulamıyordu. Evde çalışanlardan biri daha çok acıkıyor olmalıydı. Bir müddet sonra Leman evliliğinin ilk kabusunu yaşadı. Ankara'da gözlerinin içine bakıp iltifatları hayranlık sözleriyle kendisini sarhoş eden yakışıklı adamın aynı iltifatları başkalarına da kolaylıkla yapabildiğini, aynı rahatlıkla ilişkiler kurmaya devam ettiğini öğrenmişti. Bu kendisine çok yakın olan birisi için de geçerliydi ve bunu öğrendiği an kocasını kıskanmaktan ziyade gururunun incinmesinden aldığı yarının ızdırabını yaşadı. Kendi iki yakını arasında yaşandığını hissettiği kaçamak aşk onu beyninden vurmuştu. Gençti, güzeldi, özene bezene evine bakıyor, kocasına sevgi ve eşlik ediyor ve harika bebeğini eksiksiz büyütmeye çalışıyordu. Yine de kocasının başka bir seçimi rahatlıkla yapması, aşk üzerine inandığı her şeyi paramparça etmişti. O ikisi onu küçük düşürmüş, rencide etmişlerdi. Bu gözle Sabahattin'e baktığı zaman onu yabancı görmeye başladı. Evet, o kendisine ait bir erkek değildi, yabancıydı. Ve o an fark etti ki Sabahattin sadece yakışıklı bir erkekti ama artık ona aşık olduğunu sanmıyordu. Ya o gerçekten Leman'ı sevmiş miydi? Eğer sevgi buysa sevilmek de istemiyordu. Evcilik romantik bir oyun olmaktan çıkmış, ruhunu ezen bir azaba dönüşmüştü. Evde huzursuzluğun patlaması ile Şükran misafirliğini bırakıp Ortaköy'e döndü. Leman'ın yanından niye ayrıldığını Şükran ailesine hiç aktarmadı. Kısa bir müddet sonra da Kartal'a gitmek zor geldiğinden Sultanahmet Tapusu'nda çalışmaya başladı. Seyit her hafta sonu oğlunu alıp muntazaman kendisini ziyarete gelen Leman'ın bir müddetten beri uğramamasını garipsiyordu. Genç kadın bir kez o da hafta içinde bir akşam üzeri kapıdan uğrayıp gitmişti. O zaman da annesiyle içeride bir şeyler görüşmüştü. Seyit karısına sorduysa da ondan bu kısa ziyaretle ilgili bilgi alamadı. Ama bir şeyler olduğu muhakkaktı. Olay her neyse kendisinden gizleniyordu. Ne yazık ki artık hiçbir şeyi zorlayacak, mücadele edecek gücü yoktu. Gerçi kendisini biraz daha iyi hissettiği bir devirdeydi. Ara sıra çıkıp ağır adımlarla dolaşıyor, taşıyabileceği kadar ufak tefek bir şeyler alıp geliyordu. Evin işe yaramayan adamı olmak onu hastalığından daha çok çökertmişti. Kuşlukta kalan ev sahibi akrabasından gelen haber üzerine vedalaşıp ayrılmıştı. Alt kattaki bir oda, sofa, mutfak ve banyodan ibaret bölümü kiraya vermişlerdi. Ayda 2 lira veriyordu Regaip Bey kira olarak. Mürvetin geliri ise haftada 7 liraydı. Şükran kazandığının bir kısmı ile kendi giyim bakım masraflarını görüp bir miktarda eve katkıda bulunuyordu. Seyit torununun doğumundan aldığı zevki doya doya yaşayamıyordu. Onu kucağına almak, sarılıp öpmek istekleri içinde kalmıştı. Torunu bir yana, Leman'ı da o kadar özlemişti ki ne güzeldi o çocukluk yılları Leman Üçkan'ın. Nasıl arkadaşlık ederdi babasıyla. Ankara'daki konserlere gittikleri, Karpiş'te yemek yedikleri günler. Onun daha bir yaşındayken kâküllerini sallayarak dudaklarını şişirip kibritini söndürdüğü günleri düşündüğünde o küçücük güzel kızın şimdi kendisinin anne olduğuna inanamıyordu. Mutlu muydu acaba Leman? Hiç oturup konuşmamışlardı. İçindeki sezilerin kendisini yanıltıyor olmasını diliyordu ama yanılmıyordu. Leman mutlu değildi. Derdini anlattığı zaman babasının hastalığından dolayı dikkatli olmaları, onu üzmemeleri gerektiğini söylemişti annesi. Leman o gün anlamıştı ki mücadelesinde yalnızdı. Ancak kocasının evinde kaldığı kadar onur kırıcı hadiselerle yüz göz olması gerektiğini fark etti. Gururu daha fazla incinmeyi kaldıramayacaktı. O sabah kocası işe gidince valizini hazırladı. Oğlunu alıp Ortaköy'e doğru yola çıktı. Evde kimse yoksa komşulardan birinde oturup bekleyecekti. Seyit onları gördüğü zaman birdenbire canlandığını hissetti. Sarılıp kucaklaşıp hasret giderdikten sonra karşılıklı oturdular. Yılların kurdu kızının beraberinde getirdiği valizden ve gözlerindeki ifadeden bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anlamıştı. Onun konuya giremediğini görüyordu. Sordu, anlatmayacak mısın? Leman ağlamaya başladı. Seyit kendi ızdırabını unutmuştu. Şu an daha mühim olanı Leman'ın yaralarını sarmaktı. Onu konuşmaya teşvik etti. Biz seninle her şeyi konuşabiliriz değil mi Leman? Haydi anlat bana, neler oluyor, nedir seni böyle evinden kaçıran? Ben o evde oturamam artık baba. Onu anlamış bulunuyorum zaten. Nedenini anlat bana. Liman nasıl, nereden başlayacağını bilemiyordu. Olanları yaşamanın dışında anlatmak da bir o kadar acı vericiydi. Hem kendisi hem ailesi aşağılanmış olacaktı bir kez daha. Ancak o kadar çaresizdi ki birinin fikrine, desteğine ihtiyacı vardı. Anlatacakları bittiğinde ağlıyordu. Seyit kolunu uzatıp kızını kendisine doğru çekti. Liman başını babasının göğsüne koyup ağlamaya devam etti. Diğer kadın kim peki? Onu söyleyemem baba. Niye? Söyleyemem. Bildiğin biri mi? Liman hiç sesini çıkarmadı. Sadece ağlıyordu. Seyit'in kafasında bir şeyler canlanmaya başlıyordu. Ama bunu yüksek sesle tekrarlamak dahi istemiyordu. Bu sadece kötü bir tahmin olmalıydı diye düşündü. Kızını daha fazla üstelemedi. Liman bütün gün babasının elini tutarak yanında oturdu. Onun en hasta gününde bile tavsiyelerinde kendisi için tamam olanı istediğini biliyordu. Yatağa mahkum gününde dahi Leman'a verdiği inanılmaz bir güç vardı. Babası çalışamasa, para kazanamasa, konuşamasa da etrafındaki bütün herkesten daha tamamdı onun için. Kendisine destek bulmanın huzuru ile o günü geçirdi. O gün akşama doğru önce Mürvet döndü işten. Büyük kızını biraz buruk bir sevinçle karşıladı. Baba kızın uzun saatlerdir baş başa olduklarını anlamak onu tedirgin etmiş görünüyordu. Artık her şeyin ortaya dökülmesi zamanı geliyor muydu yoksa? Nitekim ertesi gün Sultanahmet tapusunda yaşanan olay, ailenin allak bullak olacağı günleri daha hızlı yaklaştırdı. Bir akşam evvel eve gelip karısını bulamayan ve temelli gittiğini anlayan Sabahattin deliye dönmüştü. Şimdiye kadar hiçbir münakaşalarında karısının evi terk ettiği olmamıştı. Bu defa onu gerçekten kaybediyor olmalıydı. Onu derhal bulup geçici bir hevesin kurbanı olduğunu, onu sevdiğini anlatmalıydı. Liman'ı geriye istiyordu. Ne olduysa olmuştu. Şu an tek bildiği karısını ve çocuğunu evinde yanında istediğiydi. Annesi ve ablaları ise bütün olanlardan kendisini suçlu bulduklarını, karısının gönlünü bir an evvel alması gerektiğini açıkça söylüyorlardı. O gece düşüncelerden gözüne uyku girmedi. Sabah olduğunda ailesinin başına gelenlerden en büyük sorumlu gördüğü kadına karşı duyduğu hırs bütün hırslarının hislerinin önüne geçmişti. Sultanahmet Tapu Müdürlüğü'nde masalarının başında çalışanlar kapı açıldığında içeri giren yakışıklı uzun boylu erkeğin uçtaki masaya hiddetle yaklaşışını meraklı bakışlarla izlediler. Sabahattin masasında şaşkınlık içinde gözlerini açmış, dudaklarını ısırmış bakan genç kadının daha yanına varmadan bağırmaya başladı. Kaltak, yatağıma girdin, evimi yıktın, gösteririm ben sana. Bağırırken hiddetini alamayıp şaşkın oturan genç kadının yüzüne tükürdü. Çıldırmış gibiydi. Havaya kalkan elinin tokadını önleyemedi. Kadın çığlıklarla masasının arkasında siper bulmaya çalışırken diğer çalışanlar erkeği zapt edip apar topar dışarıya çıkardılar. Kısa bir süre sonra Sabahattin'e mahkemeden bir hakaret davasıyla ilgili celp geldiğinde genç adam henüz kendisi için hazırlanan komplonun farkında değildi. Küçük bir macerada kalacağını zannettiği ilişkinin ortağı onu kendisini sebepsiz yere hakaret etmek, onurunu kırmakla suçluyordu. Sabahattin bu davayı nasıl atlatacağını düşünürken kendisinden uzaktaki Leman'ın üzerinde yoğunlaşan baskıların da farkında değildi. Asıl olan şuydu ki Leman'ın kocasına olan kırgınlığı ve kızgınlığı da bu davada kullanılmak isteniyordu. Şayet genç kadın hayatını mahveden diğer kadının aslında masum olduğuna ama kocası tarafından devamlı taciz edildiğine dair mahkemede şahitlik yaparsa hem kendisi rahat boşanabilirdi hem de ikinci kadının namusu kurtulmuş olurdu. Sabahattin'in cezası ise doğrudan doğruya hapse girmekti bu durumda. Leman bu teklifi dinlerken dehşete kapıldı. Kocasını terk etmiş olabilirdi. Belki de hiçbir zaman yanına dönmeyecekti. Ama biri bile onu hapse attırmak üzere hazırlanan bir komploda kullanılmayacaktı. Bunu kabul etmedi. Mahkeme günü davacının şahidi olarak Sultanahmet tapusunda henüz o sonbahar çalışmaya başlamış olan genç memura ifade verdi. Bir de büronun müstahdemi. Sultanahmet Sulh Ceza Mahkemesi şikayeti ve şahitleri dinledikten sonra Sabahattin'i suçlu buldu. Ama temiz davası açıldığından serbest bırakıldı genç adam. Bu olaydan sonra Sabahattin'in yakın arkadaşı Naci defalarca aracı olarak Ortaköy'e geldi. Leman katiyen dönmek istemiyordu artık. Gerçi burada yaşamak da kolay değildi. Bu evle tek bağlantısı babasıydı. Yoksa annesi ve kardeşinin ekmek getirdiği sofrada oturmak, onların devamlı tedirgin ve huzursuz bakışlarının altında bütün bir akşamı geçirmek hiç yenilir yutulur bir şey değildi. Annesinin tavırlarından, ses tonundan artık eve kimin hakim olduğu, kimin para getirdiği açıkça belli oluyordu. Ana kız aldıklarını, ödediklerini anlatırken Leman tonlarla ağırlığın altında ezildiğini hissediyordu. Hele yaşadıklarından sonra onlarla artık tamamen ayrı kampta olduklarını anlamıştı. Bunu babasına izah edemezdi, onu üzmek istemiyordu. Ama Naci'nin her ziyaretinden sonra da aklı kocasının evine dönmeye biraz daha yatıyordu. O sabah babasının öksürükleriyle uyandı, derhal onun yanına fırladı. Kolunu başına destek yapıp biraz su içirdi. İçi gidiyordu onun bu haline. Karda odun kıran, buz gibi suyla yıkanan, gür sesle şarkılar söyleyip kahkahalarla gülen, hırçınlaştığı zaman lacivert gözlerinde şimşekler çakan, keyifli anında ise menevişler pırıldayan o güzel adamın şimdi koluna dayanmış erkekle aynı insan olduğuna inanamıyordu. Bardağı kenara bırakıp onun yanına oturdu. Seyit bir an için sımsıkı tuttuğu kızının elini yavaşça itti. Çok yaklaşma yavrum, sana geçecek diye korkuyorum. Bebeğin de var şimdi, hadi şöyle kalk karşıda bir yerde otur. İyi misin şimdi? Seyit gülümsedi. Evet, bu halim iyi. Hala daha kendisiyle alay edebiliyordu. Bu tarafı değişmemişti işte. Bütün gün nasıl yalnız kalıyordun baba? Bir şeye ihtiyacın olsa? Seyit'in sesi zor duyuluyordu. Benim artık fazla bir şeye ihtiyacım yok Lemanuçka. Hayatımın en sade devrini yaşıyorum. Tek istediğim nefes. Sonra acı bir gülümseme ile baktı. Çok şey istemiyorum değil mi? Leman gözlerine gelen yaşları zor tutarak onun moralini düzeltmeye çalıştı. İyileşeceksin baba, iyileşeceksin. Hayır, iyileşmeyeceğim. Niye böyle söylüyorsun? Ben söylemiyorum, onlar söylüyorlar. Leman hayretle baktı. Kimler? Ciğerlerim, onlar söylüyorlar. Demin sordun ya, bütün gün yalnız ne yapıyorum diye. İçimle konuşuyorum Leman, içimle. Ciğerlerimi dinliyorum, yüreğimi dinliyorum. Beynimi dinliyorum, hepsi bana aynı şeyi söylüyor. Yapma baba, ne olur böyle konuşma. Doğru söylüyorum. Hepsi artık yorulduklarını söylüyorlar. Onlar biliyorken öleceklerini, bana bir şey demek düşer mi? Leman ağlayarak babasının yanına gitti. Sedirin önünde yere oturup onun kolunu tuttu. Kar altında şarkılar söyleyip odun kıran, kömür kıran güçlü kolları battaniyenin üzerine kendisini zor tutuyordu sanki. Niye kendini bırakıyorsun baba? Sen ne kadar güçlüydün halbuki. Seyit bir eliyle kızının saçlarını okşadı. Ben bırakmadım, ben çok direndim ama o beni bıraktı artık. Sözleri yeni bir öksürük nöbetiyle kesildi. Leman'ı yanından uzaklaştırdı. Yastığının altından çıkardığı havluyla ağzını kapadı. Sonra göstermeden avucunun içine buruşturup diğer yanına sakladı. Leman sabaha karşı verdiği koca evine dönme kararında yeniden şüpheye düşmeye başlamıştı. Babasının yanında kalmalıydı diye düşünüyordu. Yakın bir zaman önce yaşananların üzerine adeta sünger çekilmişti evde. Şimdi tek konu Leman'ın kocasından boşanmasıydı. Nüvet Leman boşandığı takdirde bu tatsız olayların artık tamamen unutulacağını savunuyordu. Ama tabii bu evin hayat şartları da hiç kolay değildi. Bunu konuştukları bir gün Leman'a aktardı. Leman, bak kızım, benim kazandığım Şükran'ın getirdiği kuş kadar kira ile bu ev zor dönüyor. Babanın bakım masrafı çok. Hiçbir şeye yetemiyorum inan, çok yoruldum artık. Mürvet bunda haklıydı, hakikaten yorgun görünüyordu. Ama yıllar öncesinin sakin, kocasından ürken, yumuşak kadın tiplemesiyle ilgisi yoktu artık. O şimdi evin hakimiydi ve bu belli oluyordu. Devam etti. Bak ne yapalım, istersen sana da bir iş bulayım. Hepimizin geliri birleşirse problem olmaz. Küçücük çocuğun var, daha büyüyecek. Bir işin ucundan tutman lazım. Leman çaresizlik içindeydi. Ama anne, Korhan'ın yanımda götüremem ki işe, daha küçücük. Baban evde nasılsa onunla kalır. Leman'ın gözleri açılmıştı. Anne, babam kendisi bakıma muhtaç. Nasıl çocuk bakar? Kendi işini görecek yaşta bir çocuk olsa neyse. Nasıl kalkar altından babam? Ben evde hiç değilse babama bakarım, onu rahat ettiririm diyordum halbuki. Mürvet kararlı görünüyordu. Merak etme, ben yemekleri hazırlayıp bırakıyorum zaten. Kiracı ve Gayip Bey de öğlenleri ısıtıp veriyor babana. Bugüne kadar öyle idare ettik, bundan sonra da olur. Ama şimdi bir de çocuk bakacak diyorsun, olur mu? Mürvet yaşadığı sıkıntılara bir ilave daha istemiyordu artık. Kısa kesti, başka çaremiz yok. Kendin için de o çocuk için de gelire ihtiyacın olacak. Leman o geceyi ağlayarak geçirdi. Koynuna aldığı koronu göğsü üzerinde sevgiyle sarıp onun kumral saçlarını öperken mırıldandı. Şanssız bebeğim benim, ne kadar yalnızız değil mi? Ertesi sabah annesinin bir sözünü beklemeden hazırlandı. Bir kere daha söyletmeyecekti. Bu evde kalması için çalışması gerektiğini. Oğlunu doyurdu, öğlen için yemeği hazırladı. Seyit artık düzenlerinin böyle olması gerektiğini gördüğünden torununu bakacak hali olup olmadığı hususunda en ufak bir serzenişte bulunmadı. Onları uğurladıktan sonra karşı divanda yastıkların arasına yatırıp bıraktıkları torununa baktı. Gülümsedi önce, sonra bakışları duruldu. Nasıl bir dünyaya geldiğini bilmediği için onu henüz şanslı buluyordu. Ama bu çok uzun sürmeyecekti. Bir gün dünyanın ne olduğunu, neler alıp götürdüğünü anlayacaktı minik Korhan'da. O günlerinde artık torununun yanında olmayacağını biliyordu. Ama o küçücük varlığın bir gün geriye dönüp hayatının bu yıllarında yaşananları dinlediği zaman birilerini suçlayacaklar mıydı acaba? Kimi? O gün öğleye kadar Korhan'la geçirdiği saatlerde her şey yolunda gitti. Küçük bir çocukla beraber olmak o kadar zor bir iş değildi. Topu, oyuncağı ve bir iki söz oyalamaya yetiyordu Korhan'a. Öğle vakti Yaman'ın bıraktığı yemeği alıp onun yanına oturdu. Kaşığı uzattığı zaman çocuk heyecanla ağzını açıp başını iki yana oynattı. Kaşığı yakalamak için sabırsızlanmıştı. Kolları bacaklarıyla çılgın gibi çırpınıyordu. Seyit uzun zamandır ilk defa böylesine içten güldü. Korhan onun gülüşüne cevap verdiğinde iyice keyiflendi. Ne tatlı şeysin sen. İkinci kaşığı uzatırken birden ciğerinden sökülen bir şeylerin hissiyle elindekileri bırakıp sedirdeki havlusunu yakaladı. Arka arkaya tıkanırcasına öksürürken oturmak ihtiyacını hissetti. Yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Peşi sıra gelen öksürüklerle boğazını dolduran balgam arada nefes borusuna kaçıyor, onu boğacak raddeye getiriyordu. Alnını konsola dayayıp son hıçkırıkların dinmesini bekledi. Titreyen eliyle bardağındaki sudan bir yudum aldı. Perişan olmuştu, arkasına dayandı. Korhan yarım kalan yemeğinin beklentisi ve duyduğu gürültülü seslerden ürküntüsüyle avaza çıktığı kadar ağlıyordu. Yanı başındaki tabağı düşürmüştü. Seyit çocuğun haykırışlarından içi parçalanmasına rağmen yerinden kalkamadı. Bir hamle yaptıysa da geriye sedire düştü. Biraz sonra gayretlenip torununun yanına kadar gitti. Onu okşayarak susturmaya çalıştı. O sırada kapısı vuruldu. Regaip Bey tepsiyi hazırlayıp getirmişti. Teşekkür edip aldı. Tabaktaki çorbayı görünce sevindi. Korhan aç kalmayacaktı. İşte sana mis gibi tavuk suyuna çorba torunum. Hadi bakalım. Bunu döküp saçmadan içirelim sana. Şehriyeli çorbayı büyük bir iştahla içen Korhan'ın keyfi yerine gelmişti. Yalnız Seyit'in hali hayrı kalmamıştı. Çocuğu salıncağına yatırıp kendisi de yerine uzandı. Tavuklu pilavını dahi yiyemedi. Artık tek istediği uyumaktı. Alnındaki soğuk terleri sildi, gözlerini kapadı, sırtından göğsüne vuran ağrıyı unutmaya çalıştı. Belki o zaman biraz kestirebilirdi. Yaman annesinin Çembertaş'ta eski bir mescidin içinde çalışan küçük bir çorap fabrikasında bulduğu işinden çıkıp geldiğinde gördükleriyle neredeyse ağlayacaktı. Korhan beline kadar ıslanmış, üstü başı yemek içindeydi. Salıncağında katıla katıla ağlıyordu. Seyit sabah ayrıldıkları andakinden daha kötüydü. Belli ki yerinden kalkıp salıncağa kadar ulaşamamıştı. Yaman oğlunu kucağına alıp pışpışladı. Hemen babasının yanına geldi. Nasılsın baba, gördüğün gibiyim. Yaman annesine uyup onları nasıl baş başa bıraktığını düşündükçe içi eziliyordu. Ne babasına ne de oğluna karşı hakkı yoktu bunu yapmaya. Özür dilerim baba. Seyit onun elini tuttu. Tüy gibiydi dokunuşu. Yaman babasının kendisini bir koluyla belinden kavrayıp omuzuna aldığı yaşlarını düşündü ve acıyarak okşadı onun elini. Günlerdir düşündüğü problemin artık bir tek çıkışı olduğunu görüyordu. Önce Korhan'ın altını değiştirip sütünü içirdi. Çocuk sakinleşmişti. Tekrar gelip babasının yanına oturdu. Söylemeye kararlıydı. Babacığım, ben dönüyorum kocama. Seyit bedbin halinden beklenmeyecek bir sesle kükredi. Olmaz. Son gücünü sarf etmiş olmalıydı. Yutkundu ve çok daha hafif bir tonda tekrarladı. Olmaz. Hani ayrılacaktın? Baba özür diliyor benden. Bir daha tekrarlayacağını sanmıyorum. Beni sevdiğini söylüyor. Seyit açıkça kırıklığını belli ediyordu. Gözlerinin feri gitmesine rağmen hisleri hala daha kuvvetliydi. Göz bebeklerindeki ifadelerde. Beraber karar vermiştik hani. Hani gururun kırılmıştı. Kim tamir edecek gururunu geriye dönersen? Burada da çok farklı değil baba. Burada yaşamak da bana gururumun kırıldığını unutturmuyor ki. Seyit kızının ne demek istediğini çok iyi anlıyordu. Ama yaşanan dramdan sonra tekrar o erkekle bir ilişkileri olmasını istemiyordu. Peki ya sen seviyor musun hala onu? Genç kadın babasına bir an için annesiyle konuştuklarını anlatmak istedi ama vazgeçti. Buna hakkı yoktu. Başı önünde isteksizce mırıldandı. Evet, seviyorum. Babasının başını pencereden dışarıya çevirip uzaklara bakarken gözlerinde yaşlar olduğunu fark etti. O zaman beni aldattın Yaman Uçka, beni aldattın. Yaman ağlıyordu. Hayır, hayır, seni aldatmadım. Seyit hiç başını ondan yana çevirmeden devam etti. Eğer bana anlattıklarından sonra onunla gidersen, burada birkaç saniye durdu. Yıllar yıllar önce Alışta'da babasının kendisine söylediği sözler yıldırım hızıyla hatırına geldi. Ne yapıyordu? Çıldırmış olmalıydı. Babasının hırçın inadını şimdi o kızına aktarıyordu. Ama yüreği beyninden öne atlamıştı karar vermekte. Hisleri düşüncelerinden evvel konuştu. Bir daha bu evden içeriye adamını atamazsın.